Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsuz, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar, herkese selamlar.
Evet, yine bir cuma, yine gündemi değerlendireceğiz. Dışarıda her an yağmur başlayabilir, gök gürlüyor, sesler kayda girebilir. Şimdiden uyarayım.
Doğa efektli olur. Biz herhalde yok. Araba sesinden, korna sesinden iyidir.
Kesinlikle daha iyidir. Evet, adresimiz teknoseyir.com. Yine bizi bu adla her yerde bulabilirsiniz. Oyun kanalımız Gabende'yi ve Otoseyir'i de ekleyebilirsiniz. Şimdi bu haftanın lansmanları. 3 tane lansmanla giriş yapıyorum. Bir tanesi Huawei P9. Türkiye lansmanı tanıtımı yapıldı. Ben zaten onu İngiltere'deki lansmanına gitmiştim.
Bizde incelemesi
yayınlandı. Ama Türkiye'ye geç geliyor biliyorsun Huawei telefonlar. Bu sefer bak oradayken ben Ağustos demişlerdi.
Şimdi onu evet açıkladılar, özellikle belirttiler. İlk başta dediler biz Ağustos, Eylül demiştik. Evet. Ama bayağı bir tepki gelince biz de elimizden geleni yapıp Haziran'ın ortası.
Gayet iyi.
Haziran'ın ortasına kadar çektik. Haftaya piyasada dediler. Hatta şaşırtıcı oldu bu açıklama.
Fiyat söylendi.
2400 lira.
Evet.
Bu bayağı bir tartışma oluşturdu. Ben bunun hani haberini birçok meslektaş gibi Twitter'da yazdım. Herkes pahalı olduğunu iddia ediyor.
Ben katılmıyorum.
Ama şimdi orada şöyle bir durum var. Şöyle bir algı oluşmuş. Hani Huawei ise ucuz olması lazım.
Yok öyle.
Öyle de bu telefonun donanımı diğer 2500 lira ve üstü olan telefonlardan daha düşük değil ki. Hani şöyle bir şey var tabii. İnsanlar diyor ki ya kardeşim sen hani Nokia değilsin, Samsung değilsin, HTC değilsin. Tamam hani büyük bir üreticisin falan ama tüketiciye doğrudan satış ürünlerinde nispeten yeni giriyorsun. 2500 lirayla bir şey yapamazsın.
Evet.
İddiasındalar. Doğrudur. Hani tartışılır. Bilmiyorum. Ya 2500 liranın sonuçta karşılığında bir şeyler veren bir telefon
veriyor. Abi çok güzel telefon.
Gorilla Glass 4'ünden toplam 3 kamera mı desek? 3 göz var ama 2 kamera var.
Evet.
Efektif olarak. Normalde senin fotoğrafları çekeceğin arka kamera 2 algılayıcıdan ve 2 objektiften oluşuyor. Bence, Leica ile işbirliğine gidilmiş.
Şöyle Levent abi, ben fotoğraf testlerini çok tahmin edeceğiniz üzere bayağı detaylı yaptım. Çok güzel, böyle gelen elde ettiğin fotoğrafı çok beğeniyorsun. Diyorsun ne güzel çekiyor. Ve hani o dinamik aralığı şu ana kadar en geniş olan telefon buydu benim testlerime göre. Çünkü ikinci kamera siyah beyaz bilgisini ayrı işliyor.
Evet, iki gözden birisi renkli, birisi siyah beyaz algılıyor. Ve bu bir de şöyle bir şey getiriyor. Şimdi orada çeşitli gösterilerini de yaptılar. Diyorlar ki ya siz siyah beyaz fotoğrafı her telefonda çekersiniz.
Doğru.
Ama telefon renkli çeker. Öyle. Yazılımla işte grayscale seçerseniz renk bilgisini atar. Işık bilgisiyle size siyah beyaz fotoğraf diye verir. Biz diyor hani siyah beyaz, bizde algılayıcı var. Biz diyor hakikaten siyah beyaz çekiyoruz yazılım hilesi yapmadan. Ve bunu eğer istersen diyor RAW olarak işlenmemiş haliyle datayı kaydedip sunuyorum sana diyor. Leica'nın zaten işte tarihe geçmiş bazı siyah beyaz fotoğraflar var. Leica makinelerle çekilmiş. Biz diyor o tarzı sürdürüyoruz.
4K falan yok, onu belirteyim. Hani o konularda birazcık geri kalıyor.
Evet.
Ama kalitesi gayet güzel. 2500 lirayla da hani şeyin üst seviyedeki bu 3000'lerde gezenlerin altında konumlandırmışlar. Ben o fiyatların genelde hani birazcık ilk girişte yüksek olduğunu ve genelde düştüğünü görüyoruz.
Evet. Şu anda S7'ler falan kaç civarında?
Onlar da işte S7 ailesi 2 tane var biliyorsun. 2800'lerde geziyor.
Yani
3300
aradaki arası. Az bir farkı vererek insanlar işte bir üst şeye kayabilirler. Çünkü orada işte 4K vesaire falan gibi.
Kayarsın
senin ama dediğin ayrıntılar var.
Bu telefonun işte o hakikaten şeyi daha güzel. Hani dinamik aralığı vesairesi daha güzel. Fotoğraf makinesi olarak insanı mutlu ediyor. Ve ya, obje olarak da güzel.
Tabii obje olarak güzel evet.
İşleri zor. Yani 2000 küsür liraya Samsung'un falan HTC'nin bir telefon satması daha kolay ama
tabii ki.
Yani sen Huawei olarak satman Zor. Bir sürü kişi için. Şimdi bizler, bizi dinleyenler falan bu marka tanıdık. Bir sürü kişi için bakacak, bu ne ya diyecek. Çin markasıymış diyecek. O yüzden hani zor işleri. Ama elbet onların da bir düşündüğü bir şey vardır.
Dedim ben hızlı bir şekilde fiyat düşeceğini tahmin ediyorum. Bir de şey var abi, bunda Kirin işlemcisi var ya.
Evet.
O da birazcık hani şey, insanlar hani bir şekilde Snapdragon'u falan öğrendiler.
Evet.
Burada Kirin diye bir şey görüyorlar. Daha önce deneyimlemedilerse o da yabancılık çektiriyor.
Aslında o da ARM
tabii
tasarımlı çekirdekler kullanan.
A72.
Bir işlemci.
A53'ü.
8 çekirdek.
8 çekirdek.
O da 4 küçük 4 büyük.
Öyle.
Öyle biliyorum ben. Yanılmıyorum.
Yok yok, doğru söylüyorsun.
Umarım. Ben şeyi sevdim. Bu Leica ile işbirliği kısmında şöyle bir şey yapmışlar. Leica makinelerdeki menüleri, simgeleri, fontu, yazı tipini aynen kullanmışlar. Güzel olmuş. Yani bu bir tamam, oradaki yazı tipi hiçbir şeydir ama bir ürün oluşturmak ve bir atmosfer oluşturmak, bir deneyim oluşturmak adına bence önemli. Ha tabii diyeceksin ki ya biz Leica makine mi kullanıyoruz da oradaki yazı tipini bileceğiz. Doğrudur. Ama bir yandan da böyle detaylara dikkat edilmesi bana hoş geldi.
Kamerayla ilgili son şey de bir, onu kesin senin lansmanında da ön plana çıkarmışlardır. Arka planı yok etme etkisi.
Evet, şimdi iki tane de algılayıcı olunca onun getirdiği avantajı da kullanmışlar.
Çok güzel yapıyor abi, çok güzel
evet,
yapıyor.
Evet, o zaten ilk bahsettikleri şey, özellik.
Evet, detaylarını bizim incelemeden izlesinler.
Evet.
Ben de Samsung'un TV lansmanına gittim. Gerçi şöyle, hani normalde bir işte P9'u tanıtımına gidiyorsun ya, burada pek böyle hani bir telefon, televizyon modeli tanıtımı değildi bu. Samsung
teknoloji
tanıtımı yaptı ve üstünü kapatarak rakiplerin bütün televizyonlarını getirmişler. Diyorlar ki bu ikincisi düzenleniyor bu etkinliğin. Türkiye'ye verdikleri önemden dolayı böyle bir stand kurmuşlar. Bir odayı donatmışlar televizyonlarla. İşte bu WRGB, RGB, OLED hepsini kendisinde varsa kendisinden, rakibinde varsa rakibinden alıp koymuşlar. Ve ölçüm cihazları da getirmişler. Kendi icatları, tasarımları değil, yani piyasada satılan ölçüm cihazlarıyla işte şeyleri gösteriyor. İşte bu şunun parlaklığı kaç lüks vesaire böyle. Tek tek bize orada şu işin şovunu yaptılar. İşte şeylerin Samsung şunun üzerinde duruyor. Diyor ki bize inanmayın. Biz diyor bundan sonra tamamen üçüncü kurumların, işte biz nasıl güç kaynaklarında işte şey diyoruz. Gold var, o var, bu var. 80 plus etiketleri.
Sertifika
veren kurumları artık ön plana çıkaracağız diyor. Ve bağımsız kaynaklardan onaylatacağız televizyonlarımızın değerlerini.
Ürünümüze güveniyoruz diyorlar.
Bunların
yani
da bazıları diyor. Şu an hani çok fazla hani yaptırım güçleri yok ama kutulara yazılıyor diyor. Hani oradan anlayabilirsiniz bazı simgeleri. Şu an bize çok yabancı şeyler onlar. Hatta kutularda hakikaten yazıyor bir takım şeyler. Bunların ne anlama geldiklerini falan anlatıyorlar. Quantum Dot ve HDR şu anki gündemde olan şey. HDR zaten hani bizim daha önce senin özellikle söylediğin AMD tarafında da şey işlemci GPU incelemesi yaparken Polaris'te çok bahsetmiştik. HDR geliyor, gelecek falan filan derken bu hafta işte Samsung yaptı. Haftaya Sony'nin bir lansmanı var. Onlar da HDR işine giriyorlar. Ama her zaman olduğu gibi HDR de içerikle çalışan bir şey. Yoksa yok. 4K tabii ki artık her şey. Bu arada işte enteresan bilgiler verdiler. Tabii ki şu Avrupa Kupası, Fransa'daki Dünya Kupası başlıyor ya.
Avrupa Kupası
pardon. O %15 arttırmış televizyon satışlarını.
O hep öyle büyük spor etkinliklerinin bir etkisi olduğu
evet
söylenir.
100 binin üzerinde Türkiye'de şey satılmış, kavisli televizyon satılmış.
Hmm.
Bu rakam da bana yüksek geldi.
Evet.
Benimsemişler demek ki. Şöyle şeyi sorduk, dedim bu böyle hani madem Avrupa Kupası var bir indirim olacak mı? Kıvrımlı kavisli televizyonları düz fiyatına satıyoruz dedi. Şu anda kampanyalarda.
O zaman satılır tabii.
Öyle bir kampanya yapmışlar. Yani sonuçta Samsung'un iddiası işte bu Quantum Dot teknolojisi renkleri doğru vermek. Hani biz monitör incelemelerinde diyoruz ya sRGB'nin şu kadarını, yüzde bu kadarını verin.
Evet.
O terimlere alışacağız bundan sonra.
Ama görüntü kalitesinin ölçülebilirliği yok. Şimdi bunlar tamam, rakamlarla yarışırsın işte. Benim ışığım daha fazla, makineyi evet taktım, ölçtüm. Tamam. Ama görüntü kalitesi meselesi ne olacak? Sony de başka firmaları, hatta açık açık Samsung'u koyup bazı gösteriler yaptı. IFA fuarında benim önümde. Orada da görüntü kalitesi 4K'ya upscaling, görüntüyü büyütmek konusunda rakiplerine gülecek durumdalardı. Evet. O kadar iyilerdi. Hani bunu ölçemezsin, bu gözle görülen.
Aynen öyle.
Fotoğrafların, görüntünün detayları incelenerek karar verilecek bir şey. Bunu ne yapacağız?
Bizim orada gördüğümüz demolarda görüntü kalitesinin upscale'i vesairesi iyiydi ama şey kötüydü. Mesela Digiturk'ü falan bağlıyorsun. Ya bu ne diyorsun? Yani olmuyor. Ben tabii onu da gelecek hafta işte Sony yaptığı zaman ona da bakacağız. Maalesef hani 4K içeriğin olmadığı bir ortamda upscale gerçekten çok önemli ve Digiturk'ün görüntüsünü ben hiç beğenmedim. Üstelik hani şey değildi. Yayın da kötü bir yayın değildi. Biraz hani mesafeli duralım, düzelir mi? Yani çok mu yakından bakıyor? Yok. Uzaktan da bakıyorsun. Aynı şey. Ben normal TV yayınını hiç beğenmedim.
Önümüzdeki hafta önümüzdeki haftada Sony'nin bir Bravia üzerine, yine televizyonlar üzerine bir etkinliği var.
Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Şöyle bir özellik eklemişler. Bunlarda biliyorsun Tizen var.
Evet.
Android yok. Digiturk'le anlaşmışlar. Yazılım olarak da güncellemişler kendilerini. Mesela Xbox One vardı. Bunların hepsini tanıtıyorsun makineye ve senin Samsung televizyonun kumandasından çalıştırabiliyorsun. Oyunu oynamıyorsun tabii ama menüsüne girebiliyor. Ya da işte Digiturk'ün kumandasının yerini alıyor tamamen. Böyle özellikler eklemişler. Onun üzerinde durdular.
Tek kumandayla yani.
Bağlı bulunan bir sürü cihazını kontrol edebilir hale geliyorsun.
O zaten HDMI'ın bir özelliği değil mi?
Orada gözüküyor mesela Digiturk diye çıkıyor. Tanıyor senin Digiturk'ünü. Tanıyor evet. Dediğin gibi yoksa tabii ki onun da etkisi var. Uygulamaya tanıtmışlar. Böyle o televizyonlar da işte piyasaya çıkacaklar. Denk geldi işte Avrupa Kupası'na. Yakında görürler marketlerde. Turkcell Gebze'de veri merkezi açtı.
Evet, Turkcell Türkiye'nin en büyük veri merkezini açtı. İnşaatı bayağı bir süre önce başlamış bir yapı. Bununla hani sadece kendine değil aynı zamanda hizmet, bu veri merkezi hizmetini satmaya hazırlanıyor. Şimdi birazdan konuşacağımız PayPal falan haberi de zaten bununla birazcık örtüşüyor. Çünkü şey yaparsan, şimdi ben bilerek Habertürk'ün haberini linkledim. Orada bakarsan işte dünyadaki veriler Türkiye'ye taşınacak. İşte firmaların verileri Türkiye'de kalması gerekliliği ihtiyacını bu veri merkezi karşılayacak gibi cümleler kullanmışlar. İşte tam aynı haftada bir veriler Türkiye'de kalsın konulu bir olay olunca tam örtüştü. Neyse, Turkcell sonuçta böyle dev bir depreme falan dayanıklı dev bir bina açmış. Veri merkezi olma özelliğinde.
Yani küçük çaplı böyle veri merkezleri vardı sonuçta değil mi? Hani bizim hostingler yani vesairelerin sağlandığı.
Kimisi apartman dairesinden bozma. Ama kimisi tabii, ofis katı şeklinde.
Ama tabii Turkcell'inki çok daha profesyonel bir bu iş için ayrılmış. Evet.
Bu iş için yapılmış bina. Böyle bir şey girişim oldu. Hizmete sunuldu.
Evet. Tabii haftanın bütün hemen hemen haberleri Computex'teydi. Teknoloji haberleri diyelim. Onunla ilgili şöyle bir seçki yaptık.
Yani bu sene Computex'e biz gidemedik. Geçen sene vardık. Hiçbir şey duyurulmadı ciddiye alınır. Bu sene biz gidemedik. Bu sene hakikaten bilgisayar donanımı adına bir şeyler oldu.
Evet.
Yeni Intel bile işlemci duyurdu. Şans.
Öyle. Intel dedin, Intel'le başlayalım. 7. nesil Core işlemcileri.
Evet. Kaby Lake kod isimli işlemciler. Bunlar şimdi geçtiğimiz haftaların haberlerinden birisi Intel'in bu TikTok sistemini, bir işlemci duyur sonra da onu iyileştir sistemini bırakacağını haber vermiştik. Bir iyileştirme adımı daha olacaktı. Bu 7. nesil işlemciler Kaby Lake aslında o bu sistemin ilk hayata geçişi, yani o gelecek söylenen 3. adım oluyor. Şu andaki işlemcilerin biraz daha iyileştirilmişi.
Öyle.
14 nanometre üretim teknolojisiyle üretiliyor. Hani öyle devrimsel bir şey, duyurulan bilgilerde en azından devrimsel bir yenilik gözükmüyor. Bu şu anda kullandığımız 6. nesil 6000 küsur model numaralı işlemcilerin biraz daha iyileştirilmişi. Tabii ki hızı artacak. Tabii ki pil tüketiminde iyileşmeler olacak. Ama hep iyileşme.
İyileşme.
Yeni bilmem ne teknolojisiyle şu olacak falan değil.
Çünkü arkadan sıkıştıran bir şey yok. Başka bir firma yok. Rekabeti zorlayan.
7. nesle kadar Intel ama kararlı bir şekilde geldi.
Bu senenin ikinci yarısında çıkacağı söyleniyor.
Evet. Bunlar işte 7000 numaralı işlemciler olacak. Model numarası. 7000'lerde olan işlemciler olacak. Daha şimdiden Asus bunları kullanan ürünler duyurdu.
Duyurdular evet.
Transformer 3 falan gibi tablet bilgisayarlar bunları kullanıyor.
Biraz da hani şov ama şovu yaptıkları şey işlemci farklıydı. Core i7 Extreme Edition.
Evet o da ilk duyuruldu bayağı bir ses getirdi. Çünkü en üst noktası.
Evet 10 çekirdek.
5960 mıydı?
Evet.
Şu andaki en yüksek işlemci. Onun üzerine 6950X geliyor. 10 çekirdek. Bir kere tabii burada bir iyileşme var. Megatasking diye bir kavram Intel ortaya attı. Murat tabii ki bu en üst ucu. Bu şeyi biliyorsun. Şimdi bu X99 Yonga setiyle bugün kullandığımız 5000 küsür kodlu işlemciler aslında 4. nesil. Hmm. O en üstte öyle bir durum var. En üstte model numarasıyla nesil uyuşmuyor. Aslında biz işte 5000 küsur 5960X işlemcimiz Haswell E diye tabir ediliyor. 4. nesilde Haswell hatırlarsan. Burada da yine böyle bir arkadan gelme var. Tamam en üst nokta en hızlı işlemciler.
Senin dediğin gibi en yüksek seviye ama Intel'de hep bu en yüksek seviyelerin fiyatı da böyle hani uçuk olur. 1000 dolar seviyesinde şimdi olur.
Extreme Edition her zaman 999 dolardır. Yani bu Pentium 4 Extreme Edition da böyleydi. Günümüz hani bir önceki 5960X de böyleydi. Burada o düzende bozuluyor.
Evet 1700 dolar.
Bayağı bir acı veren bir fiyatla.
1700 dolar abi çok yani sistem parası.
Çok çok pahalı. Hı-hı. Çok çok pahalı. Tamam hani gücü zaten tartışılacak gibi değil. 10 çekirdek. Keşi falan ona göre. Ama biraz zor.
Ama değer mi abi? Mesela bak bir altındaki model 8 çekirdekte 6900K var değil mi? Core i7.
Evet.
1100 dolar civarı bir fiyatı var. Yani neredeyse 2 katı. Hani biraz daha zorlasan bir sistem daha toplarsın. Hani render falan yapmak için zaten. Bunlar oyun oynamak için vesaire değil.
Yok bunlarla oyun oynanıyor ben sana söyleyeyim. Profesyonel boşa iş istasyonlarında Xeon kullanılıyor çünkü. Bunlarla çatır çatır oyun oynanıyor. Çok pahalı. Ha, ama bu fiyat düzeylerine çıkmış. Buralar şimdi tabii bu sistemde ona göre disk olacak, ona göre bellek olacak. Bu fiyat düzeylerinde gezinmeye başlayan adamlar için de tabii 1000 varsa 1700 de var cebinde. Ama yani bakalım. Bunlarla oyun oynanacak kısmı. Geçenlerde de AMD VR özellikle araştırmalarına yönelik Radeon Pro kartları duyurmuştu. Onun basın etkinliğinde de böyle bir konu oldu. Hani ya bunlar işte profesyoneller kullanacak bilmem ne ama hani AMD şey dedi ya dedi biz hani tamam pro profesyonel falan ama biz biliyoruz ki bunu alıp bununla çatır çatır oyun oynayacak birileri. Öyle bir rol var, boyut var.
Doğru.
Bakalım hani tabii ki çok az kişiyi ilgilendiriyor.
Öyle.
Evet. Biz o fiyatta tam sistem topluyoruz değil mi? Evet. Sistem önerisi şeklinde.
Tabii ki 1700 dolara baba bir sistem toplarsın.
Tabii.
Uyduruk bir şey de değil. Baba evet. Bir sistem toplarsın.
Intel'den sonra AMD'ye geçelim. Onlardan da iki atak vardı. Birincisi Radeon RX 480.
Polaris'li kartların Polaris grafik işlemcisinin kod adıydı. Şimdi artık bitmiş ürün hali adı kondu. Özellikleri ve de önemlisi fiyatı. Şimdi sürpriz fiyat.
Evet biz bunun videosunu çektik hafta içi ama tabii şimdi herkesin şaşırdığı şey 200 dolara tepe seviye performansı. Evet. Herkes bunu konuşuyor.
Tabii 200 dolar şok fiyat. Müthiş bir şey. 200 dolar ekran kartlarında çok önemli bir fiyat düzeyidir.
Evet.
Çünkü ben zamanında işte bu işlerle daha çok uğraşırken şunu görmüştüm. Genelde insanlar 200 dolar ya da işte 220-230 vermek istiyor. 200'den yukarı doğru çıktıkça çok keskin bir şekilde düşüyor insanların ilgisi.
Evet.
En azından ben bunu gözlemiştim. Hani hala satış öyle. Verilerine sahip değilim tabii ki. 200 dolar da böyle bir kart çıkarmak. Şimdi tamam, bir yandan şu da var. Şimdi bakıyorsun RX 480 ile birlikte AMD GeForce 1080'e hiç dokunmuyor.
Tabii.
1070 ile dövüşmeye çalışıyor. Ve tabii ki senin en üst düzey ürünün, rakibin en üst düzey ürününün altında kalmayı kabul ederek yarışa başlıyorsan bu biraz zor bir durumdur.
Zor.
Şimdi bu durum ortada.
Evet.
Ama 200 dolar kenarda performans, bilmem ne, özellikler, HDR falan, eyvallah, ama 200 dolar da müthiş bir fiyat.
Öyle, ve Nvidia'da karşılığı yok şu anda.
Al git 200 dolara.
Evet. Ama Nvidia karşılığını verebilme şansına sahip. Hani onu sahip. Da unutmamak lazım. 1060'ı çıkarıverirler.
Nvidia'nın cebinde sakladığı iddia edilen bir 1080 Ti vardı. Hani ortada öyle bir şey yok da. Çıkabileceği, çıkacağı söylenen. Ama AMD 1080'i zaten tehdit etmediği için o Nvidia biraz hani istediği zaman çıkarabilir. Hazırsa bile öyle bir şey. Ya 200 dolar tabii ki, ya iki tane alırsın işte bu karttan. Yani daha da diyor. Çok güce ihtiyacın varsa iki tane alırsın.
Ki 150 watt TDP, hani evet, güzel evet. Bir güç kaynağıyla alır.
Şimdi ilginç bir sürpriz yaptı bize AMD.
Evet.
Şimdi Nvidia çünkü 1070, 1080 muhteşem kartlar duyurdu ama mesela güç tüketimi falan konusunda ya da fiyat konusunda bizi şaşırtacak bir şey koymadı ortaya. Şimdi AMD'nin güç tüketimi konusunda zaten büyük iddiaları vardı. Ama bir de şimdi 200 dolar fiyat gibi müthiş bir şey. Bakalım elimize geçen ürün nasıl olacak?
Şunu söyleyelim ama Nvidia'nın kartları da güç tüketimi konusunda hani neredeyse aynı 150 watt civarı tüketip çok çok çok daha ötesini sunuyor yani. Hani orada AMD yakaladığı sayılır diyelim.
Valla bakalım. Şimdi tabii bu AMD'nin duyurduğu bir şey ama tabii ki AMD kendisi bu kartları üretip satmayacak. Yok. Bunu elimize Asus markayla geçecek, PowerColor çeşitli markalarla geçecek. Orada bakalım ne olacak. Şey, ha tamam, hani AMD bunu 200 dolara duyurduysa tabii ki Asus'tan 500 dolara gelmez bu kart.
Ben onu sordum. Evet. Dedim ne olacak dedim. Şimdi biliyorsun piyasada hala 390'lar, 380'ler var. Bunun stokları pek erimeden mesela Türkiye'ye bunun 200 dolarla gireceğini kimse hayal etmesin. 250 dolar gibi bir fiyatı olacak geldiğinde. Ve hani o stoklar eridikten sonra düşeceğini söylüyor AMD. Çünkü 200 dolar şu an AMD'nin kartları var. 380'ler falan o seviyede.
Onları işte
işleri zor.
Birilerine satmaları gerekiyor.
Aynen öyle. Ay sonunda gelecek ama Türkiye'ye ay sonunda getirebilecekler mi? Onun garantisini veremediler. Bilinmiyor.
İnceleme için örnekleri gelir de.
İnceleme örnekleri gelecek, evet. Evet. İki modeli olacak. 4 GB, 8 GB. 200 dolar olan 4 GB modeli.
Tamam.
8 GB olana 30 dolar fark istiyorlar. Oradan düşünün. Ama sonuç itibariyle bu kart 1000 liranın altında satılacak.
Bence yani, süper.
Çok iyi, evet.
Çok iyi haber.
Sonra Zen işlemcisini de gösterdiler. AMD'nin bir de orada umudu var.
Evet. Ama onu gösterdiler.
Gösterdiler.
Beni evet. Elini alıp gösterdi adam.
Valla evet. Zen işlemcisinde AMD tekrar %40 kavaran biz performans artışı sağlayacağız. 8 çekirdeğimiz olacak gibi böyle açıklamalar oldu.
Hyperthreading'in karşılığı o var.
Evet.
8 çekirdek ama 16 iş dizisi.
Öyle.
Intel'deki Hyperthreading'in dengi bir teknoloji.
AM4 de geçilecek. DDR4 destekleyecek.
Soket değişiyor.
Ama şeyi de değiştirmeyeceğiz diyorlar. Hani eski soğutucularınız uyacak falan demişler. Böyle Zen işlemcisi de AMD'nin umut bağladığı.
Burada da ama sanki yarıyor. Hani böyle Intel'i tamamen vurup yıkacak bir şey değil de yok, gene fiyata yani. Göre daha iyisini sunan bir şey çıkacak gibi geliyor.
Evet.
Apple'larda şunu söyleyeyim, not olarak düşeyim. Apple'lar Zen'e geçmiyor. Hala eski mimariden çıkıyor. O da 7. jenerasyona geçecek. Ama zensiz onlar yine eskisinden devam ediyor.
Evet. Zen de bu yılın sonunda mı doğru mu? Onunla ilgili bir tarih falan biliyor musunuz?
Zen'le ilgili tarih bilemiyorum şu anda. Valla Zen'le ilgili çok şey bilmiyoruz. Hani adamlar sadece evet. gösterdiler. Yani şu mimari şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor. Yok öyle bir şey. Bir sürü bilinmeyen var aslında. GPU tarafında daha çok şey biliyoruz.
Ya Zen'le birlikte AMD herhalde durumu toparlayacak. Çünkü yani bir buldozerle birlikte bir yıkım başladı AMD tarafında CPU performansı adına. Onun dalgaları bir türlü günümüze kadar geldi. Kaç evet. yıl önceki olay. Günümüze kadar geldi. Bayağı bir negatif algı da oluştu. Bu sefer tabii bence yüz güldüren bir şeyler gelecek.
Yani Zen'deki iddiaları zaten hani oturup sıfırdan tekrar tasarladık biz bunu. Hani evet. Günümüzdeki ihtiyaçları karşılayacak şekilde.
Evet.
Bakalım ne çıkacak.
Şey bu
yani biz daha önce bir de kreatiften bir Zen muhabbeti ha, evet, çekmiştik. Evet. Hiçbir şeye varmadı. Biliyorsun. Şimdi bir daha Zen.
Üretim tarihi olarak hani sene sonu diyorlar ama bize gelişi demek ki onun 2017.
Biz 2016 içinde bir bakarız ya.
Ha, yani bir olur.
Örneği falan mutlaka olur. Ulaşır.
Olur.
Ama çarşıya gelmesi herhalde 2017 evet.
Qualcomm Snapdragon Wear 1100'ü tanıttı. Onlar da işte bu giyilebilir cihazlar için.
Çok düşük bir işlemci.
Çok düşük bir işlemci.
Bu giyilebilir tanıtlar. Cihazlar için daha önce duyurmuşlardı işlemci. Bu onun da düşüyor. Bu evet. daha böyle akıllı saatten daha basit. Hani tek bir iş yapan cihazlar. Hmm. Mesela sadece adım sayan cihaz. Akıllı saat bin türlü iş yapabiliyor. Evet. Uygulama yüklüyorsun onu çalıştırıyor. Yok. Bu böyle bir tek Microsoft Band mesela aynen. diyelim. Gerçi o da bayağı kapasiteli, yetenekli ama bir tek adım sayacak. Bir tek kalp atışı sayacak, bildirecek. Böyle basit cihazlar, oyuncak düzeyinde cihazlar. Evet, onun böyle için,
üstüne bin tane uygulama kuramadığın cihazlar.
Evet. Onun için böyle bir şey duyurdular. Tabii bu şey değil. Hani işlemci sadece hani CPU gibi değil. Bu LTE yani tabii, 4G tabii. iletişim falan yeteneği sağlıyor. GPS'i, Bluetooth'u falan filan. Her şeyi içinde. Sistem ona çip mantığında. Ama dediğim gibi hani bu bayağı düşük cihazlarda karşımıza çıkacak.
Doğru.
Wear
1100. ARM'da A73 işlemci mimarisini ve Mali G71'i duyurdu.
Evet bu da asıl hani herkese yansıyacak.
Evet.
Büyük gelişme. Çünkü ARM tasarlıyor, lisanslıyor bu tasarımları. Şimdi A73 artık iyice 64 bit çekirdeklerin rafine olmuş hali. Tabii ki %30 güç kullanımında iyileşme, %30 performansta artış
evet.
iddiaları firmanın. Oldukça sevindirici.
Öyle öyle. 10 nanometre diyorlar.
Neredeyse 3 GHz'e dayanan saat hızları. 2.8 gibi hızlar. Olumlu gelişmeler.
Şimdi 10 nanometre önemli ya. Yani evet, ilk evet. bunlar geçmiş olacaklar.
Evet. Gelecek senenin başı o yüzden. Hani şu konuştuğumuz tarih.
2017.
Evet. Şöyle Google I/O'da biliyorsunuz VR konusunda bir artık şey kondu. Hani performans benchmark işte 4K olsun ekranlar performanslı çalıştırabilsin. Yani ilk gelecek senenin VR mobil tarafında daha böyle yani canlı bir konusu performanslar evet. da artacak, çözünürlükler de artacak. Bunlar gerekiyor.
Ve şey diyor ben diyor bu yeni A73 mimarisinde diğer daha önceki çekirdek mimarilerinin turbolayarak çıktığı performansı ben normal halimle evet. vereceğim diyor. Güç tüketimini hiç etkilemeden.
Gayet güzel.
İyi bir gelişme. Tabii ki bu ARM'ın yaptığı gelişmeler her şeye yansıyor.
Tabii.
Rakiplere de yansıyor çünkü kopya çekiyorlar. Rakiplere de yansıyor. Bu olumlu bir haber.
Evet.
Telefonlara, tabletlere ek performans.
Öyle. Asus'tan bayağı bir ürün duyurusu geldi. Bir defa...
Evet, Computex'e en verimli Asus kullandı herhalde.
Evet.
Çünkü hani bütün firmalar var orada ama hep Asus'u duyduk.
Öyle.
Zenfone. Ya iyi bir PR çalışması ya da öyle, ürünlerin öyle. Gücü.
Ben mi yanlış hatırlıyorum? Geçen sene de gene Computex'te mi Zenfone 2'yi tanıtmışlardı?
Evet, Zenfone 2'yi değil tanıtmışlardı. Mi? Ben oradaydım. Çok önce duyurulmuştu da hani ete kemiğe bürünmüş şekilde karşımıza çıktı. Yoksa hani bütün özellikleri zaten biliniyordu.
Zenfone 3 bu sefer ama daha bir damga vurdu gibi,
evet,
sanki.
Evet, çünkü 3 tane var bir de. 3 Deluxe ve Ultra şeklinde 3 model tanıttılar.
Evet.
Bak Ultra senin gözüne göre Levent abi 6.8.
Oo.
Yani inç. Ve, ha, ama şu var. O Ultra modeli şu anlama gel, en her şeyin en iyisi onda anlamına gelmiyor bu arada.
Büyük sadece.
Büyük sadece. Deluxe modeli. Snapdragon 820'li model. 6 GB bellekli model. Hmm. Birazcık daha
iyice hani, artık bellek işi, evet, şeyden çıktı yani.
Diğeri giriş.
Peki 3 modelde Intel mi? Şey Snapdragon mı?
Snapdragon. 625'te başlıyorsun.
İlginç, bir onların bir Intel flörtü aşkı vardı. O aşk da galiba sessizce bitti.
Intel mobil olayından çıktı biliyorsun. O
çıktı
yüzden.
Çıktı demeyelim de işte az eski varlığı yok.
Yok. Artık. Yeni bir şey yok.
Bu ultra ilginçmiş. Büyüklüğü cazip.
Tablet neredeyse ya.
Bildiğin evet tablet taşıyor.
Asus'un 7 inç telefonları zaten vardı. Hı hı. Vardı. Çok ufak bir etki yapsa da pazara vardı. Yani hiç görmediğimiz şey değil ama Zenfone olarak yoktu. Şimdi Zenfone da.
Bir de genel tasarımı daha güzel olmuş.
Çok değişti.
Ama şey söyleyeyim, 7 inç pek konforlu bir telefon değil.
Olmaz zaten.
Hani elinde tamam tablet gibi kullanırken, uygulamalara bir şeylere bakarken, oynarken çok güzel de konuşman gerektiğinde hakikaten garip gözüküyor.
Kulağına fayans tutuyor,
evet,
gibi.
Evet, çok çok garip gözüküyor. Rahatsız gözüküyor. Ha şey yapabilirsin tabii ki, kulaklık, mikrofon kullanırsın falan. İlla ki rahatsız oluyorsan ama telefon olarak çok çok konforlu değil.
Ama Zenfone'un genel tasarımından bayağı bir kopulmuş. Biraz kaba kalıyordu çünkü Zenfone'lar her zaman.
Hem de bir plastik tasarım. Evet. Şimdi değil mi? Daha böyle cam, metal.
Cam. Tabii tabii.
Şeye geçilmiş.
Ön arka cam.
Ortası metal.
Daha premium geçildi. Bir ürüne geçilmiş. Aynen.
Yani. Bütün telefonlar, bütün arabaların yumurtaya benzemesi gibi.
Fiyatları ne olacak acaba?
Bütün telefonlar birbirine benzer oldu.
Parmak izini arkaya koymuşlar bakın. O da bir hani LG gibi yapmışlar. Ya. Ben onu pek öyle sevmiyorum.
Evet, evet. Yani. Kullanımı daha zor oluyor.
Yani bellekler çok artıyor.
Çok artıyor yani.
Artık uygulama geliştiriciler de ondan yararlansın. Çünkü 4 GB, 6 GB.
Ya.
6 GB bellek ya. Benim bilgisayarımda o kadar yok. 6 GB bellek müthiş bir rakam.
Öyle. Bunlar zaten Türkiye'ye gelir.
Gelir. Asus'un ürünleri geliyor.
Burada artık bakacağız.
Evet.
Diğer ürünler ZenBook 3.
Evet, o da direkt Apple'a
MacBook'una
hani yanıt olarak,
evet,
değerlendirildi.
Öyle zaten, evet.
İncecik bir
ince.
ZenBook'un 3. nesli mi oluyor?
Evet.
Aslında ZenBook zaten inceliği bakımından iyi bir seriydi.
MacBook'lardan biraz daha ince, biraz daha hafif yapmayı becermişler.
Evet.
Şimdi en önemli fark da mesela MacBook'larda Core M var. Onların performans iddiası pek yok. Onların mobilite iddiası var, uzun ömür. İşte evet, internet deneyimi. Bunlarda en düşük modelde i5 var. Core i5 koyacaklar.
Bu bakımdan fedakarlık etmemeleri, evet, güzel.
i7'ye kadar çıkıyor tahmin edeceğiniz üzere. Konfigürasyona, evet, bağlı olarak.
Ya şekil ve şemal olarak çok iyi hakikaten alet. Hani, evet, resimlerine falan bakınca süper görünüyor. İnşallah. Ama mesela en tepe modeli 2000 dolar.
Evet.
Core i7'li, 1 TB SSD'li falan. 16 GB bellek ama hani her işini de görür herhalde.
Görür.
Tabii şeye bakmak lazım. Isınma mısınma durumları nasıl? Hani fan bir kenarından çalışıyor mu? Ne oluyor?
Bunlar da yeni nesil. İşte az önce Levent abinin anlattığı işlemciler. 7. nesil göreceğiz.
Evet. Kaby Lake.
Evet. Onlar herhalde bu konuda iyileştirme sağlayacaktır. Giriş seviyesi fiyatı da 1000 dolar olacakmış.
Evet.
Diğeri de Surface'a karşı konumlandırdıkları Transformer 3 ve 3 Pro.
3 Pro, evet, evet. Transformer serisi de işte uzun süredir sürüyor. Onlar da yeni nesline çıktı. Yine Intel'in yeni işlemcileriyle incecik ve dönüşebilen bilgisayarlar.
Vallahi bence iyi. Surface çok güzel bir ürün. Ona benzeyen bir ürün de yine güzel olacaktır. Hiç olmazsa satılacaktır Türkiye'de.
Evet, Türkiye'de Surface yok.
Evet. Bunun dışında bir de Zenbo diye bir robot tanıttılar.
Robot tanıttılar. Bir kablosuz sistem diye bir şey sergilediler. Hani kasayı, anakartı falan hepsini birbirine göre yapıp öyle ortalıkta salkım saçak kablolar dolaşmadan bir masaüstü sistem falan. Bunlar tabii deneysel şeyler. Hı hı. Zenbo ne yapıyor?
Abi Zenbo...
Ortalıkta geziniyor.
Evet. Sesli komut anlayabildiği için sana işte mesela yemek tarifi buluyor. Şunun tarifini buluyor. Buluyorsun. Buluyor. Ya yani bu daha önce geçen haftalarda bahsettiğimiz mesela Apple Siri yapacak dedik ya işte Echo var vesaire. Onların bir benzeri aslında. Hani birazcık işte güvenlik sistemi ayağı var. Vesaire. Bizim BB-8'in büyüğü.
Ya aile asistanı gibi bir şey evet. olacak işte. Çocuğa masal anlat diyeceksin. Orada masal anlatacak gibi, ekranından gibi. Falan filan. Zaten bayağı uzun bir video da yapmışlar. Ama hani ne kadar yetenekli falan bir görmek lazım. Bilmiyorum, videoda bu, anlaşılmıyor çünkü. Hani
buralarda satılacak
şey
mı?
Olduğu için, tanıtım videosu olduğu için. $700 mı? $600 da bir fiyat koymuşlar. Evet. Öyle çok acayip bir uçuk fiyatı da yok.
Yok.
Bir hani robot için diyeyim, asistan için.
Doğru.
İnşallah gelir de inceleriz. Hı.
Microsoft da Computex'te şey yaptı, bir konferans düzenledi. Daha çok HoloLens üzerine konuştular.
Yani onlar Computex'ten pek yararlanmadı. Evet.
Oradaki hani tek not şu, biliyorsun VR gözlüğün içine hapsolan bir deneyim. HoloLens tam tersi dışarıdaki dünyayı senin gözünün önünde önüne getirip üstüne bir şeyler ekleyen bir teknoloji. Bunların birleştirilmesini yolunu açmak istiyorlarmış. O deneyim hani VR gözlüklerde de bir şekilde yaşanabilsin. Hatta işte HTC ile görüşüyorlarmış Vive için. Bir tek hani o haberi bulabildim böyle hani enteresan olarak. Samsung küçücük bir SSD tanıttı. Parmak kadar, hatta parmağın ucu kadar diyelim.
Evet.
512 GB NVMe kullanıyor. Bildiğin SSD. Tabii bir hazır sistemlerin, ince sistemlerin içine girecek bunlar. Bunun dışında
bu
bak...
tabi bildiğimiz SSD değil aslında. Değil. Bu yeni nesil SSD bağlantısı. Yeni nesil. Tabii. SSD'yi biz şimdi SSD'ler elektronik olarak mekanik hard diski taklit ederek çalışan öyle. Sistemler. Bu sayede her türlü 1980 model bilgisayara da IDE dönüştürücüyle SSD'yi tak çalışıyor. Çünkü kendini mekanik disk gibi aktarıyor ama uzmanlar da diyor ki bu yüzden SSD gerçek diyor performansını gösteremiyor.
Doğru.
Çünkü kendi işte mekanik diskin mantığıyla 1970'lerden kalma temellerle bu SSD'lere erişiliyor. Bu diyor SSD o yüzden tam gücünü gösteremiyor. Önerilen alternatif SSD'nin bilgisayar belleği gibi doğrudan adreslenerek kullanılabilmesi. Bu işte NVMe. Bu yönde bir adım. Fakat bu şu anlama geliyor. Hani her anakartta falan evet. bunun desteği yok.
Yok.
Bu senin dediğin gibi hazır sistemin içinde gelirse kullanırsın. Bu hayatımıza girecek teknolojilerden birisi tabii ki. Tabii. Ama ilk örnekleri olduğu için hemen senin şimdi kullanma şansın yok. Ama takip edilmesi gereken bir gelişme. Öyle. M2 ile geçen aylarda tanıştık.
Doğru.
SSD'lerde anakartın üzerine doğrudan taktığımız minik işte çubuk SSD'ler. Bu aynı yapıyı elektronik olarak çalışma sistemi olarak ileri götüren bir teknoloji.
Evet, aynen öyle. Evet, Computex'ten toparladıklarım bu kadar.
Evet.
Birazcık bize dönelim. Geçen haftanın sıcak haberi, biz de ayrı videosunu yaptık. PayPal Türkiye'den tamamen çekildi haberiydi.
Bayağı ses getirdi.
Evet.
Sürprizdi.
Sürprizdi.
Hani şöyle, finans çevrelerinde olanlar, bankacılık çevrelerinde olanlar biliyordu aylardır evet. şeklinde iddialar var. Biz o çevrelerde değiliz.
Değiliz.
Biz burada hani tüketici PayPal kullanarak bir şeyler satın alan insanlar olarak baktığımızda bizim için sürprizdi.
Doğru. BDDK'dan da bir açıklama geldi. Hani onu da söyleyelim.
Evet, çeşitli çünkü komplo teorileri falan hemen çıktı. Biz de aslında orada peşin olarak şunu söyleyelim. Bizim bir hafta önce, iki hafta önce bahsettiğimiz Troy ödeme sistemi işte o yüzden işte o
hiç
çıktı da bunu.
Yok.
Alakası yok. Çünkü Troy dediğimiz şey kredi kartındaki Mastercard gibi logosu gibi, Visa gibi bir kredi kartlarının çalışmasını sağlayan bir sistem.
Aynen öyle.
PayPal'la falan hiçbir alakası yok.
Hiçbir alakası yok. Şunu da söyleyelim. Hani farz edelim PayPal'a rakip bir yerle bir girişim yapmak istiyorsun. İstediğin kadar yap, işte onu kullanacak, işte eBay'de olmadığı sürece kullanamıyorsun. Sonuçta senin alışveriş merkez siteleri de bunu desteklemesi gerekiyor yurt dışındaki. Evet.
Bu... Şimdi BDDK evet. Ne resmi olarak nasıl bir açıklama getirdi?
Abi biz zaten hani videomuzda tahminde bulunmuştuk, birazcık da kaynak bulmuştuk. Aynısı söylendi. Bunlar BDDK diyor ki bankacılık yapacaksan diyor. Birinci ve ikinci sistemlerini Türkiye'de tutacaksın diyor. Böylelikle Türkiye'deki kanunlara tabi olacaksın. Gerektiğinde hatta senden işte bilgiler alınabilecek, istenebilecek. Bunlara bu ama bu yeni bir şey değil. Bu 2014'ten beri olan bir şeymiş. Bir geçiş evet. süreciymiş. Özellikle bu bizim kullandığımız bu EasyCall'lar bunlar zaten bunları sağlıyorlarmış geçiş döneminde. Hatta bizim bak sen az önce çok
sadece
güzel bir şey söyledin.
Sadece onlar değil. Büyük uluslararası evet. bankalar da sağlıyor yani.
Sen dedin yani biz finans piyasasında değiliz, duymuyorduk. Orada mesela bu PayPal yüzünden bu kadar bilinir hale geldi. Aslında bunu yerine getirmeyip çıkan başka bilmediğimiz bankalar da varmış. Sonuç itibariyle aslında şöyle, bizim devletin henüz böyle bütün yazılım sosyal ağlar falan için açıkladığı herkes burada olacak diye bir ifadesi yok. Ama bankacılık kanununda bu olmuş, girmiş ve herkesten buna uyulması bekleniyor. Eğer lisans alacaksa.
Evet. Bu arada biz o programı çektikten sonra biraz daha hani edindiğim bilgilerden Avrupa Birliği'nde de böyle bir kural var ve PayPal buna uyum sağlamış. Türkiye'de niye sağlamıyor diyorlar mesela
haklılar,
bazıları.
Haklılar. Şöyle BDDK'nın bir açıklamasında bir not var. Biz onlara bir alternatif yol da önerdik ama hiç o konuda hiç geri dönüş alamadık diyorlar. Yani PayPal bir şekilde bu konuyu Türkiye'de hani biz bunu yapmayacağız deyip çıkmış gözüküyor.
Evet.
Tabii ki bunun etkileri var. Şu an hala tarih gelmedi. 6 Haziran'dan itibaren alışverişlere kapanıyor bütün kartlar, hesaplar.
Ya şimdi burada tabii ben mesela PayPal kullanıcısıydım ama ben eBay'den bir şeyler almakta kullanıyordum. Evet. Ya beni etkileyecek.
Etkileyecek.
Uzun zamandır yapmadığımız için hani bir bahane gibi göstermek istemiyorum ama mesela bu direkt tozlu rafları vuracak bir şey. Çünkü tabii. tozlu raflar çok para harcanarak yapılan bir bölüm bizim için. Bölümdü ya da bölüm. Ve o yani eBay'den deli gibi bir şeyler alınarak yapılıyordu. Bu şey olsaydı o zamanda yaptığımız yok SSI Goldbox bölümleri falan MicroProse bölümleri hiçbirini yapamazdık.
Aynen.
O bölümler su gibi para harcandı. PayPal üzerinden harcandı. eBay'den alışveriş yapıldı. Şimdi eBay'den alışveriş yapma olanağımız kalktı mı bizi çok doğrudan etkiliyor bu.
Evet şöyle.
Biz çok, çok büyük sıkıntı çekeceğiz ve bir sürü yapmak istediğimiz şeyi yapamayacağız.
eBay'de kredi kartını da kullanma şansın olmasına rağmen bütün neredeyse satıcılar PayPal'ı şart koşuyor. Ben diyor sadece PayPal'ı
evet,
kullanırım.
Evet öyle bir şey var.
Onun da sebebini hemen söyleyeyim size. Bunu fark edemeyenler var. Ya diyorlar kredi kartınla yap ödersin. Geç. Hayır, PayPal koruma sağlıyordu.
Evet, evet. İki
en
taraf
önemli
içinde.
Şey buydu.
İki taraf için de koruma sağladığı için
güven sorunu kalkıyordu
ortadan. Satıcı, orada. Ben sadece PayPal'dan ödeme kabul ederim. PayPal'a girmiş olduğun adrese gönderirim paketi şeklinde özel talebi olabiliyor ve bu çok yaygın.
İkinci,
o yüzden evet. Biz hani para kazanan değil, para harcayan taraf olarak baktığımızda evet bizim için sorunlu bir dönem başlıyor. Heh,
şimdi bir de para kazanan taraf var.
Evet.
Para kazanan taraf için de ben biraz hani araştırma yaptım. Mesela bu Türkiye'de çok kullanılan bir şey var. Etsy diye yurt dışında bir mağaza var.
Evet. Sen el emeği şeyler genelde satılıyor.
İşte satıyorsun. Orada mesela başvurduk ne yapacaksınız dedik. Mesela kredi kartı opsiyonu yok adamlarda. Sadece çek yollama var. Şimdi öyle olmaz tabii bu işler.
Evet, evet.
Adamlar biz durumun farkındayız. Çok fazla mesaj alıyoruz dedi. Ve diyorlar ki işte kredi kartını da en kısa zamanda aktif etmeye çalışacağız.
Yani anladım.
Satacağın şeyleri öyle de ödeyebilecekler.
Tabii Etsy'de kendi elde yaptığı şeyleri satan çok kişi var. Türkiye'den çok kişi var.
Türkiye bir de şöyle bir şey var. PayPal insanların yurt dışından para almak için neredeyse tekel yolu olmuş. Çünkü normalde şunu yanlış anlaşılmasın. Türkiye'ye sen parayı yurt dışından getirebilirsin. Swift denen bir şey var.
Evet.
Ama PayPal'a anında geliyor gibi bir şeydi para. İşte güvence vardı. Bankalar
ama PayPal'dan
o kadar...
da Türkiye'ye banka hesabına
tabii, tabii.
göndermen lazım. Hani
aynen.
PayPal'da orada duruyor paran
tabii,
da
tabii.
burada harcayamıyorsun.
Bankadan alış sürelerin işte o bankayla yapılan süreçlerden daha kısa sürüyor.
O ayrı şeyden bir şey satıyorsan alıcıdan hemen tahsil ediyorsun.
Tabii.
Swift'te 1-2 gün zaman geçmesi gerekiyor.
Artı bankalar doğru. öyle korumalar falan sunmuyor. Bir anlaşmazlık olduğunda uzun sürüyor bir şeylerin anlaşılması.
Şeyi benim dediğimi PayPal bir de şey yapacaktı. bankayla anlaşmıştı işte biliyorsun kartla verecekti. O zaman tam banka gibi kullanacaktın. Evet. O olmadı. Ondan daha önce vazgeçtiler. Orada da tablet çalışıyorlarmış. Anlaşamamışlar. Evet. Evet. O hani devletle tam ilişkili bir durum değil. Ondan sonra bir de üstüne bu eklenince tam anlamıyla iptal oldu.
Şu anda yurt dışına yazılım satan, işte ne bileyim stok fotoğrafı satan insanlar gayet mağdur durumdalar. Bir evet. alternatif arayışındalar ve pek bir alternatif şu anda gözükmüyor. İşte şey falan var, bu durumdan faydalanmaya çalışan bazı Skrill denen bir sistem var. Onlara para veriyorsun, sonra Amerika adresi açıyorlar.
Amerika'da bildiğim banka hesabı evet. açıyorlarmış adamlar sana.
Aynen öyle.
Ama 500 dolar vermen gerekiyor.
500 dolar veriyorsun. Böyle şu anda bu PayPal'ın yarattığı boşluğa saldıracak bir sürü firma var.
Türk firmaları da var. EasyCo da bir alternatif için çalışıyoruz falan diyor da sonuçta dünyada tanınmıyorsan, evet, kullanılmıyorsan ne kadar alternatif Hı-hı. olabilirsin?
Kısacası büyük bir sıkıntı oldu. Burada PayPal'ın da suçu var. Hani kesin, ya yani onlar adapte etmiyorlar sistemlerini sonuçta Türkiye'ye. Türkiye'nin de orada hani söylediği şey, burada denetim altında olun lafı da hani çok böyle saçma bir şey değil. Çünkü şu var, bir anlaşmazlık vesaire olduğunda karşında muhatabın da yok. Hani evet. kullanıcı olarak da. Ben şunu da söylemek istiyorum. Yurt dışında PayPal'a çok ciddi eleştiriler var. Komisyonları çok yüksek. Biz teknoseyri bardakları için PayPal'ı mı entegre etsek tabii, dedik. Tabii. Yok, hani çok anlamsız komisyonlar alıyorlar.
Bir de anlamsız uygulamaları da var. Mesela ben PayPal'ı daha önce söylemiştim miydim hatırlamıyorum da. Kazandığım parayı sadece Türkiye içinde harcayabiliyorum. Ya ben mesela yurt dışından bir yazılım yaptım diyelim. Hesabıma para geldi. Onu sadece Türkiye içindeki satıcılarda kullanabiliyorum. Hmm. Gidip de eBay'den onunla alışveriş yapamıyorum. İlla kredi kartı kullan diyor bana. Yani onu... mesela bu çok saçma bir şey PayPal'da. Ve çok kişi bundan muzdarip.
Yurt dışında da bankacılık yerine, yani bankaların yerine alternatifmiş gibi çalışıyor. Herkes PayPal'ı aslında birazcık lisansa bağlamaya çalışıyor şu anda. Bence bu sorun çözülecektir. Ama ne zaman çözülür bilmiyorum.
İlla ki çözülecektir, evet.
Microsoft ve Facebook Amerika ile Avrupa'yı saniyede 160 terabit veri aktarabilen kablolarla birbirine bağlayacak.
Denizaltı kablosu.
Denizaltı kablosu, evet, anlaşmışlar o konuda. Ortak bir girişim başlatmışlar. Çünkü herkes şikayet ediyor. Ya bu sizin işte uygulamalarınız bütün ağımızı işgal ediyor diye.
Ya özellikle altyapıyı sağlayan işte telekom firmaları.
Evet.
Hatta belki işte ekstra para falan istiyorlar. Doğru. Onlar da kendi kablomuzu kendimiz çekeriz mi diyorlar.
Öbür türlü çünkü işte altyapı sahiplerinin kaprisleriyle muhatap oluyorsun. Hırslarıyla muhatap oluyorsun.
Bir de şöyle bir risk var. Bu adamların
kendi kablomuzu çekelim
demiş. O altyapıları işgal etmeleri şu şeyin süreci hızlandırıyor. Ya siz işgal ediyorsunuz, gelin sunucuları bizim tarafla Avrupa'da kurun.
Tabii Avrupa bir yandan bastırıyor. Hem verileri bende tut diye.
Evet.
Bu da bir bahanesi oluyor herhalde.
Evet, o bahaneyi de elinden almaya çalışıyorlar evet. işte.
Ya da tutacaksan bile belki o iki tarafı senkronize etmek için çok ciddi belki daha fazla şey harcayacaksın. Olabilir. Veri trafiği kullanacaksın.
Facebook ve Twitter nefret söylemlerini 24 saat içinde yok edeceklermiş.
Yine Avrupa Birliği.
Bu da Avrupa Birliği kararı.
Kararından sonra firmalar şey yaptı. Biz böyle bir şey olduğu zaman 24 saat içinde kaldıracağız ama yani nefret söyleminin sınırları ne olacak orası hani şu anda muamma.
Evet.
Evet.
Bence hani buradan bazı problemler de çıkabilir.
Çıkabilir.
Kimisinin evet. çünkü terörist ilan ettiği, kimisi özgürlük savaşçısı diyor.
Doğru.
Yani bazı şeyler çok belli tamam da bazı şeyler de sorunlu.
Doğru.
Evet.
İran mesajlaşma yazılımlarının verilerinin İran'da tutulmasını istiyor. Süre de verdiler.
Ya işte bu da aynı bizim PayPal hikayesindeki gibi ama mesajlaşma yazılımı. WhatsApp falan.
Evet.
Artık ülke büyük. Ama bir yandan da istedikleri şey zor ve maliyetli bir şey.
Doğru.
Hani karlı bu operasyonu buna rağmen hani kazançlı gören firmalar uyar. Ama kimisi de aynı PayPal'ın yaptığı gibi gider.
Ben şeyi anlamadım. Hani bir de bu mesajlar mesela uçtan uca şifreleniyor ya.
Evet.
Sen de bulunsa bile istesen de bakamayacaksın ki buna. Niye istiyorsun o zaman? Evet. Nasıl bir mantık var?
Ya şimdi bütün dünyada bu mesajlar, veriler bizde dursun rüzgarı esti. Bir şey, bir de bütün mesajlaşma yazılımları diyor işte herkeste şifreleme yok.
Hı.
Belki de işte WhatsApp'ı kafaya alıp WhatsApp'a hükümetler çünkü şey istiyorlar. mesajların okunabilmesini istiyorlar. Hatta bunu vermezse işte mahkum eden WhatsApp'ı falan oldu. Brezilya mı Arjantin mi ne, iki günlüğüne mi ne ceza verdi. Belki öyle bir anlaşmaları vardır özel, bilmiyoruz ki.
Bir yıl süre vermiş İran.
Tabii şunu hiçbir zaman çözemeyeceksin. Hani mesajlaşma yazılı mı? Ben yaptım diyelim, arkadaşlarıma dağıttım. Yani buna karşı yapabileceğin bir şey yok.
Tabii.
Hani büyük böyle kurum haline gelen WhatsApp gibi, Line gibi devleşen, yaygın kullanılan uygulamalar için bir şey ifade ediyor.
Öyle. Bir de bazen şey oluyor ya, hani bunları direkt yasaklasalar İran yasakladı oluyor. Hani kurala uymadı, kendi gitti diyecek
tabii
belki.
Tabii ki.
Mobil tarafta Adblock kullanım oranı geçen seneye göre %90 artış göstermiş.
Geçen sene var mıydı ki?
Vardı.
Adblocker'lar.
Vardı canım. Ama şimdi şey arttı. Geçen hafta haberini yapmıştık. Mobilden kullanım giderek artıyor interneti. Evet. Ve reklam sektöründe %50-50 olacağı söyleniyor. Hani hatta olduğu söyleniyor Google tarafından.
Şimdi bu web yayıncılığını falan çok etkilemez. O zaten battı.
Evet.
Fakat mobilde uygulamalar reklamla güçleniyor. Hani reklamla finanse ediliyor. Oyunların çok büyük bir kısmı bedava. Uygulamaların çok büyük bir kısmı bedava. Hepsi reklamla finanse ediliyor.
Bir sonraki aşama onların da batması.
Evet. Bu Adblock kavramı onları etkileyecek. Onların ekonomisini etkileyecek.
Ya şu an için daha çok gelişmekte olan pazarlarda böyle bir eğilim varmış. Hani Avrupalı, Amerikalı o kadar da bu işin peşine düşmüyor.
Çünkü gelişmekte olan fakir demek.
Aynen biliyorsun. İşte. Evet, adam
adam telefonu zor almış. Ya. Oyuna da $15 verecek hali
yok. Bağlantı hızları düşük. Artı kotaları falan söz
tabii
konusu.
Tabii ki o da var. O da var.
İkisi de bir araya gelince o pazardaki kişiler daha çok reklamları engelliyor.
2 GB kotasıyla adam bir de yüklenen bannerların şeyini çekmek istemiyor.
Doğru.
Tabii meselenin bir sürü yönü var. Öbür tarafta bakıyorsun, hani uygulama geliştiricilerle konuşuyorsun. Adam diyor ki ya benim uygulamam 1 dolar. Yine onun bile işte internette crack girisi bilmem ne dağılıyor diyor. 1 dolar hani. O 1 dolar da onun cebine girmeyecek.
Tabii.
Satsa
tabii.
70 centi
öyle olacak.
Kalacak. Bir de oradan harca bilmiyorum kredi kartı bilmem ne masrafı düşürür mü? Birçok yönü olan bir şey. Ama bir sarsıntı da mobil tarafa geliyor belli ki.
Geliyor evet. Ben kendi adıma şey söyleyeyim. Mesela bir uygulama reklam gösteriyor. Eğer para ver reklamı kaldırayım demiyorsa ben o uygulamayı kullanmıyorum. Ben istiyorum o seçeneği. Yani tamam bana sunsun, ben parasını vereceğim. Reklam görmek istemiyorum.
Ya tabii reklamı da farklı saldırganlıklarda kullanan uygulamalar var. Kimisi bazen gösteriyor. Kimisi mesela her işte game over olduğunda reklam video göstermeye kalkıyor.
Ya.
Kimisi sürekli ekranda tutup sürekli yenilemeye çalışıyor falan. Tabii. Yani onu da
suyunu çıkaranlar var.
Rahatsız edecek şekilde kullananlar var. Onlar da bu işte bloklanmayı ateşliyor.
Evet.
Adam çünkü deliriyor.
Başka
ve şeyi de yok. Reklamdan kurtulma ihtimali de yok. İşte parasını verip alayım da yok.
Yok. Ben şeyde de mağdur oluyorum. Şeye biniyorum metroya. İnternet yok. Adam reklam sunucusuna bağlanamıyor.
Oyun çalışmıyor.
Oyun çalışmıyor.
Evet. Oyun çalışmıyor o yüzden. Evet.
Şimdi geçen hafta biz de bunu canlı canlı gördük. TeamViewer bir anda çalışmamaya başladı. Sonra da hacklendiği iddiaları ortaya atıldı. Çünkü bazı insanlar banka hesaplarının boşaltıldığını falan yazmaya başladılar. Tweet atmaya başladılar. Hakikaten TeamViewer'da da bir şey var, çalışmıyordu işte. Firma o iddiaları reddediyor. Biz diyor sadece saldırıya uğradı sistemlerimiz.
Yani basit bir DDoS saldırısına uğradık. Bizim sunuculara erişilemedi diyor adamlar.
Evet.
Hani öyle şifreler çalındı falan gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü bazı kullanıcılar onu iddia ediyorlar. Benim şifremi çaldılar, benim bilgisayarıma eriştiler. Gece saatlerinde hatta birden fazla kullanıcı bunu iddia ediyor. İşte tarayıcıdaki kayıtlı şifrelerden bankaya eriştiler falan filan gibi iddialar var. Ama hep tabii bunlar iddia şeklinde kaldı.
TeamViewer da reddediyor. Öyle bir şey yani hizde hacklenme yok diyor. Servislerimizi diyor yavaş yavaş her tarafa tekrar sağladık, geri getirdik diyorlar. Bir diğer haber, Microsoft'un spam filtresi devre dışı kalmış. Dolayısıyla
bir yağmur gibi.
Spam yağmış Hotmail'e ve Outlook'a.
Ya Microsoft'un Hotmail'in spam filtresi çok kötü. Bunu tekrar söylüyorum. Kullanıcılar belki mutludur. Ama onlar da bazı maillerin gelmediğini görmüyorlar. Ben TeknoSeyir'de mailleri gönderemiyoruz mesela Hotmail. Reddediyor. Şeye de atmıyor. Gereksiz klasörüne falan da atmıyor. Tamamen reddediyor. Sen ne kadar legal, düzgün bir... Bütün adamların istediği altyapıyı da kuruyorsun. Gmail'de böyle bir şey yaşanmıyor. Yahoo'da yaşanmıyor. Microsoft körlemesine reddediyor seni. Bir de işte demek ki problem yaşanmış. Toptan kalkmış bir şekilde filtreler.
Sonra tabii yerine gelmiş ama bir süreliğine tabii çıldırmıştır herhalde Hotmail ve Outlook kullanıcıları. 65 milyon Tumblr kullanıcı hesabı satılıkken tespit edilmiş. Ama bunun hacklenmesi yeni değil. Hani 3 yıl önce diyorlar bu hack yapılmış.
Evet, 2013 yılında hacklenmiş. Şimdi satışında satıldığı ortaya çıktı.
Evet.
Ama hep böyle şifrelenmiş bir şekilde tutulduğu için veriler alınsa bile çok bir insanın kullanıp da bir şey yapabileceği bir durum yok. O yüzden de 150 dolara falan satıyorlar adamlar. Hani çok değerli bir veri değil. Burada sadece şey eleştiriyorlar. Tumblr 3 senedir bunu niye söylemedi? Yani. Ama onlar da biraz haklı, diyor ki hani biz bunu fark ettik, değerlendirdik, takip ettik, kullanılamayacağını gördük. O yüzden şey yapmadık. Gene de şimdi ortaya çıkınca şey diyorlar. O çalınan kullanıcıların gene de şifresini değiştireceğiz önlem olsun diye.
Bitmiyor bu şey, sıkıntı bitmiyor.
Aynen.
Ya hani çalınabilir. Onda bir şey yok da. Neyse ki bunlar düzgün saklamışlar. Kimisi yani bildiğin tekst olarak saklıyor veri tabanında. Kabak gibi herkesinki dökülüyor ortaya.
Uber yatırım almış. Tam 3,5 milyar dolar yatırım. Hani satın alma rakamlarında biz bunları görüyoruz. Bu yok, bu adamlar yatırım almışlar. Suudi Arabistan devletinden.
Evet.
Acayip bir rakam.
3,5 milyar dolar, evet, ciddi bir rakam. Ya Uber ilginç bir şekilde hızlı yükselen bir firma.
Evet.
Bizde pek bir şey yapamadı.
Bizde de çalışmaya başladı ama taksi geliyormuş şimdi çağırınca. Bildiğin normal taksi geliyormuş. Bir şey gibi.
Yani lüks araba geliyordu falan.
O ayrı. O bir başka hizmeti. Normal bir ara bu son birkaç aydır gizli gizli sessiz sessiz girdiler Türkiye pazarına. Ben hatta bazen tweetlerde takip ediyordum. Ya Uber kullandım, değişik bir deneyimmiş falan diyenler çıkıyordu. Ama sonra bir problem oldu herhalde. Taksiciler isyan etti gene. Şu anda çağırdığın zaman Uber'den normal taksi geliyormuş. Bir taksi gibi bir şey oldu aslında Türkiye için.
Evet.
Geçen günde şeye denk geldim. Google Maps'e Maps ortaklaşa bir şey yapmışlar. 20 liraya kadar mı ne ödüyor senin taksi paranı. Bir kereliğe mahsus. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Google haritaya girince çıkıyor bu şey karşına.
İyiymiş.
Taksi çağır tuşu var orada.
Snapchat Twitter'ı günlük kullanımda geçmiş gözüküyor. 150 milyona 140 milyon gibi bir oranla.
Ya bu Snapchat acayip bir şey.
Kullanıyor musunuz? Ben hiç kullanmıyorum.
Ben de hiç kullanmıyorum.
Ve nasıl kullanacağım da bilmiyorum. Yani Snapchat'te ne yapacağım ben? Sorusunun kafamda ben
sadece şey biliyorum. Hani geçtiğimiz haberlerde, gündemlerde konuşurken süreli videolar falan çekip koyabiliyorsun. Bir süre sonra yok oluyor onlar, siliniyor. Ama siliniyor mu diye de bir soru var. Sunucularda tutulduğu falan bir ara ortaya çıktı, bir şeyler oldu. Ama demek ki gençler arasında özellikle çok yaygın kullanılıyor. Twitter'ın kullanımını geçmiş. Vallahi ilginç. Kullananlar şey diyorlar, hiç sansür mansür yok. O yüzden de biraz çok kullanılıyor. Hani orada her türlü işlem için kullanan varmış.
Ya bayağı bir şey canım, bayağı bir artık iletişim adresi olarak hani Twitter falan gibi Snapchat şeyi veriliyor.
Veriliyor, evet.
Adresi de veriliyor.
Twitter da birazcık hani buna karşı hareket olarak da sayılabilir. Periskop'un canlı yayın butonunu Twitter'a ekleyecekler.
Evet. Aslında Twitter Periskop'u hiç çıkarmayıp canlı yayın diye Twitter'ın içinden çıkarsaymış değil
o
mi?
O da olur, evet.
Çünkü şu anda bütün hani rakipleri, Facebook'un canlı yayını var. İşte ne bileyim, belki YouTube'u da hani sayarsan var. İşte Snapchat var. Bir çeşit canlı yayın sayılır. Twitter'da da direkt canlı yayınlar diye olsaydı, Periskop gibi ayrı bir hizmet olacağını. Çünkü şimdi kafa karıştırıyor. Periskop yayını yap oradan falan gibi. Aslında orada da Twitter hesabını kullanıyordun. Aynı
doğru,
şeydi yani.
Doğru.
Şimdi o aşağıda resim, videonun yanında bir de canlı yayın tuşu olacak. Facebook'taki gibi.
Evet. Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Pazarı 83.1 milyar TL imiş.
Büyümüş mü, küçülmüş mü?
Yani rakam büyüyor tabii de bilgi teknolojileri 27, iletişim teknolojileri 55.
Tabii olay orada. Telefon yani.
Evet, toplam istihdam bana biraz az geldi, 113 bin. Yani toplam ihracat da 2.2 milyar dolar. Yani bu rakamlar çok da büyük değil yani hani baktığınız zaman, bilmiyorum.
İstihdam biliyorsun şimdi bu teknoloji işi. Adam bir ekiple milyar dolarlık iş yapabiliyor. Şey değil ki hani fiziksel olarak bir şeyler gelip gitmiyor, makineler, motorlar çalışmıyor.
Tabii çok daha verimli.
O yüzden tabii ki istihdam olarak geride kalır. Bir fabrikaya benzemez. Hiçbir zaman.
Evet. Bu haberde başka dağılımlar da var. Bilgi teknolojileri, işte donanım, yazılım, hizmet diye.
Evet.
İletişim tarafında elektronik haberleşme 39'sa 16, donanım 16'ymış. Bayağı ezmiş haberleşme kısmı. Rakamlar böyle. Google sürücüsüz arabasında korna camı özelliği eklemiş.
Evet yani o şey hani... Başka sürücülere falan çalacak. Ne duruyorsun falan.
Ya şimdi bütün arabalar sürücüsüz olsa sorun yok. Korna derdi olmayacak. Haberleşecek bir şekilde kendi arasında ama şimdi diğer trafiğe çıkıyorsun. Öndeki araba normal sürücü. Bir şekilde haberdar etmen lazım. Ama bunun da işte yapay zekanın anlaması lazım. Nerede çalacağını. Durduk yere çalmayacak. Trafikte hani... düşünsene İstanbul'da dağıt dağıt arkadan.
Yani minibüs şoförlüğü yolunda bir adım daha attı.
Evet. Artık. Hayır, normalde şeydir, arkadan kornayı duyarsın, dönüp bakarsın kim bu diye. Tabii. Şimdi bakıyorsun kimse yok orada.
Normalde şey bir kere hani sarı yandığı anda kornaya basılır.
Aynen, otomatik.
Sarı kornaya bas demek.
Evet, Türkçe'de.
Şimdi öyle. Bunu mesela öğretecekler.
Tabii.
Hani bu...
Zaten kornanın da mesela şey öyle artık. Tek bir şeyi yok. Eğer seni uyarmak içinse mesela böyle mik mik diye basıyor iki kere. Sen uyanıyorsun. Uzun yani basın, tehlike tabii, anında dağıt diye basıyor.
Küfür şeklinde basılan da selam... Ya da işte teşekkür falan gibi basılan farklı.
Tabii
işte
onu da öğretiyorlar işte sisteme.
Hani, ha nasıl öğretecekler bakalım. Onun bin bir türlü dili var.
Yani şeyi bile hesaplıyor Google. O kornanın tonu nasıl olacak? Çünkü kendi arabaları ya. Hmm. Hani o herhangi bir... Aslında diğer firmalar da yapıyordur muhtemelen de. Onun bir tonu var yani.
Baba müziğini mutlaka.
Evet. Yani şimdi normalde iki tane falan korna oluyor. Bir hani polis varken falan nizami bip diye çalıyorsun da... Fırsatını bulunca neler çalınıyor. Ya. Ya da gemi düdüğü gibi camları zangırdatan şeyler falan havalı kornalar. Bakalım nasıl...
Ben bir kere bir taksiciye denk geldim. Lastiğin havasına bakmak için benzinliğe girdiğimde. Adam bagajda bir şeye hava basıyordu, tamam mı? Ya dedim bu ne alaka, ne için kullanıyor? Bilmiyorum çünkü hiç aklına gelmedi. Havalı kornaymış. Onların bildiğin çok Allah yüksek Allah. Basınçlı bir arkada şeyleri var. Tankları var. Evet. Hava tankı. 100 bar falan basıyordu adam. Normalde lastiğe bile hani 30 civarı falan basılır. Ya adam şimdi, 100 bar hava basıp sonra onu öttürüyor bütün
tabii,
gün.
Tabii kamyona takılacak şeyi arabaya taktığı için
tabii.
Büyük olasılıkla öyle bir şeye gerek duyuyor. Hani kendisi için pek iyi dilekler dilemeyiz.
Unicode 9 standardı 72 yeni sembolü cihazlara getirecekmiş.
Evet, şimdi çeşitli selfie falan simgesi. Emoji.
Ya bu emojiler çığırından çıkıyor gibi geldi bana ya artık. Yani çünkü binlerce var artık. Nereden hangisini nasıl seçeceğiz?
Şimdi Unicode'a eklenmesinin güzel tarafı şu. Unicode destekli her uygulamada o simgeler çalışır. Yani çalışıyor. Kullanıcı adına falan da koyabilirsin. Mesela şimdi Gmail'de bazı maillerin öyle başında simge görebiliyorsun. Çiçek, böcek falan filan, uçak bir şeyler görebiliyorsun. Çünkü işte Unicode destekledi mi bu simgeleri de her uygulama gösterecek. Hani WhatsApp'ın da bir sürü eğlencelisi, sembolü var ama onlar WhatsApp içinde çalışıyor. Bunlar komple artık işletim sistemine, sistemin kendisine eklenen şeyler. Evet, şimdi bir vuruşta 72 tane ekliyorlar. Zaten yüzlerce var. Ama...
O ne öyle ya? Sucuklu yumurta mı o? Ekmeğin yanında.
Böyle bir şeyler var, evet.
Evet, tavuklu falan bir şey. Yemek.
Çorba gibi bir şey işte.
İşte, evet. İşte o linklediğimiz sayfada madalyalar var. Bak ben o madalyayı güzel. Kullanırım. Al sana madalya taktım diye. Evet. Onu kullanırım.
Selfie var. Fark ettiniz mi?
Selfie var. Face palm dediğimiz şey. Aman sabahlar olmaz.
Goril var.
Var işte.
21 Haziran'da resmi olarak şey olacakmış. Tabii. Herhalde ondan sonra yavaş yavaş
cihazlar gelecek.
Cihazlara gelecek. O zaman filan.
Bunları kullanarak bayağı böyle hikaye anlatan film yapan falan var. Fotoroman gibi. Bakalım.
Evet.
Daha neler göreceğiz. Bir de şeyi çıktı ya bunun işte basılı tutarsan işte ten rengini seçiyorsun.
Ha o çıktı.
Bayağı da bir seçenek var.
Evet.
Bayağı da bir seçenek var. Evet.
Oyun dünyasına geçeyim. Şimdi Ankara'da bir fuar var. E-Game Show fuarı.
Evet.
2 ve 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Ankara'da evet. Bu sene de gerçekleşiyor.
İmkanı olanlar katılabilirler.
Evet.
Microsoft'un Xbox One fiyatlarını $50 düşürmesi Slim versiyonu iddialarını güçlendirdi. E3 öncesinde şimdi geçen hafta da söylemiştik E3 geliyor.
Evet bir $50 bir indirim yaptılar. Tabii hani bu işte E3'e kadar falan deniyor da bu fiyat geri yükselmeyecek bence ben de. Sana söyleyeyim.
Kesinlikle aynı fikirdeyim.
Sırf Microsoft da değil satan hani dünya çapında satıcılar da düşürmüş. $300.
$300'lara indi.
Kinect zaten artık tarih oldu. Hı-hı. Tabii ki Kinect'siz sistem. $300. Tabii bu dedikodular işte her hafta bir şey ekleniyor ve ilgi nedense Xbox'a döndü. Hani PlayStation 4 üzerinde de bir sürü böyle aynı dedikodular çıkıyordu ama son haftalarda hep Xbox One konuşuluyor. Ona döndü bütün dedikodular. E3 çok yakında. Çok yakında artık hani gerçekler ortaya çıkacak.
Evet ve hani slim versiyon deniyorlar ki sen de zaten geçen hafta onu söylemiştin. Ya bunun artık zamanı geldi diye.
Evet, evet. O şaşırtacak bir şey değil.
Evet.
Slim olmaya çok ihtiyacı da var. Çok, zayıflamaya çok ihtiyacı var. Çok tombul.
Atari markası da ev ürünleri markası olacakmış. Böyle bir işbirliğine gitmişler.
Akıllı ev ürünleri.
Akıllı ev ürünleri evet. Markası artık bilmiyorum ya. Yani bu eski markaları böyle yaşatmaya çalışma bundan hiçbir şey çıkmıyor.
Evet.
Ne oldu? Commodore marka neler gördük? Media Player'dan, MP3 Player'dan, Bosch DVD'ye kadar. Ne oldu hiçbiri?
Hiç.
Çünkü sokaktaki adam için bir şey ifade etmiyor ki bu.
Tabii.
Bizim için hani bizim gibi Atari'yi, Commodore'u falan yaşamış adamlar için de Commodore marka MP4 Player, Atari marka termostat bir şey ifade etmiyor.
Etmiyor ve sinirleniyoruz abi. Yani
enayi gibi gidip onları almıyoruz biz üzerinde Atari yazıyor diye.
Bir de markayı rezil ettiniz diye kızıyoruz hatta onlara.
Ama milyon dolarlar heba oluyor bu işlerde işte böyle birileri kazanıyor. Şimdi Atari markada işte böyle akıllı ev ürünleri yani bizim şu incelediğimiz Kosa termostat benzeri şeyler.
Starbreeze firması eskinin efsane firmalarından CinemaWare'in tüm haklarını satın almış.
Evet şimdi CinemaWare'i Defender of the Crown'da biz tozlu raflar yapmıştık. Wings'i yaptık tozlu raflarda. Ve bahsettik. Hani CinemaWare için özel bir bölüm yapmadık ama çok bahsettik. Çünkü o Amiga'nın özellikle efsane oyun firması. En iyi grafikler. İki boyutlu tabii ki o zamanlar. En iyi oyunlar diyemem. Çünkü oyunlar aslında şimdi dürüstçe değerlendirmek gerekirse bütün oyunlar çok tırttı. mini game'lerden oluşan oyunlardı bunlar. Ha, ama muhteşem iki boyutlu grafikleri vardı. Makinenin şovunu yapan grafikleri, müzikleri vardı. O yüzden de efsaneydi. Starbreeze CinemaWare'in her şeyini satın almış. Yani CinemaWare isminden bütün o eski efsane oyunlarının lisanslarına kadar. Şimdi şey yapacaklar. Hani bunları kullanarak. Zaten CinemaWare işte Wings'in falan remake'ini yaptı. Rocket Ranger'ı falan da yapmak için para topladı Kickstart'tan. Zor toplandı o para. Ucu ucuna geldi falan. Bakalım Starbreeze nasıl kullanacak bu markaları?
Vallahi
bir şeye yaratacak mı? Yoksa yani bilmiyorum Wings'in remake'i falan çok da bir şey ifade etmedi insanlar için.
Öyle. Şey Shadow of the Beast gibi olsun. O zaman olur hepsi.
Yani o bir unique bir şeydi. Çünkü hiç daha önce seriyi oynamamış falan birisi için bile o iyi bir oyundu.
Evet.
Fiyatı da cazipti.
Her şey
Türkiye'de
iyi.
De 45 liraya mı ne satıldı?
Evet.
Tanımayanlar, etmeyenler bile umurunda da 30 yıllık bir oyun olduğu umurunda olmayanlar da aldılar, oynadılar, keyif aldılar.
Aynen öyle.
O şekilde giderlerse iyi ya ama Rocket Ranger'ı baştan yaptık. Kimsenin umurunda olmayacaktır günümüz şartlarında. It Came From Desert vardır.
Evet.
Karıncalara karşı savaşırsın ama hani kamyon büyüklüğünde karıncalar falan. O zamanlar için müthiş şeylerdi ama günümüzde aynısını satmaya kalkarsan hiç şansın yok.
Hiç, sıfır. Starbreeze aynı zamanda Payday oyununun haklarını satın almış. Çok oynamak isteyip de oynayamadığım bir oyundur o. Bayağı bir kullanıcısı var onun, evet, da Payday.
Starbreeze benim bildiğim Avrupa çıkışlı bir firma. Ve biraz da bu yine bu 8 bit 16 bit demo falan camiasına ayakları basan, dirsek devası olan bir firma. Bağlantıları olan bir firma. Bakalım sinema ve kütüphanesinden bir şeyler de çıkarabilirler.
Evet.
Hani iyi bir şeyler, keyif veren bir şeyler çıkarabilirler. Göreceğiz.
GOG Connect uygulaması Steam'de sahip olduğun oyunları, bazı
GOG
oyunları ücretsiz olarak ekliyor.
Öyle bir uygulama çıkardı. Bunu yapan tabii GOG'un kendisi. İstersen o oyun, senin Steam'de sahip olduğun oyun GOG'da da varsa kütüphanene ekliyor. Hani bu şey için sadece şu anda 28 oyun destekliyormuş ama olsun. Hani biliyorsun GOG'un da bir Galaxy diye oyun platformu, hani Steam gibi, Origin gibi bir platformu var ama pek kullanılmıyor. Çünkü GOG'un oyunlarını download edip hani normal Excel'sinden çalıştırıyorsun ya, yani DRM falan kullanmadığı için pek onun o arayüzüne ihtiyaç olmuyor. Birazcık onun işte kullanımını arttırmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar belli ki.
Mount & Blade destekliyormuş.
O da Türkiye'den,
evet,
sürpriz oldu demek ki. İyi.
Evet, haberlerimiz böyleymiş. Bizden de hani bahsedeceğimiz bir şey var mı? Yeni bir hani ne satsak diye düşünüyoruz. Konuşuyoruz sosyalde. Bir sürü şey var abi, hani seçenek var. İşte hani gamepad diyorum, mousepad mi yapsak dedik, evet, ama mousepad...
Gamepad zor olur.
Akıl almaz bir fiyat olunca o da zor oldu. 30 lira istediler. Biz tabii uyduruk mousepad yaptırmak istemedik. Biraz hani kauçuk olanlardan olsun dedik. 30 lira muazzam bir rakam, olacak iş değil. Şey de,
hani çeşitli kaliteleri var. Tabii hani tabii. Şimdi bedava eşantiyon dağıtılan mousepad'ler de var ama onların kenarlarından, evet, köşelerinden açılıyor kısa sürede. Bir
aynen,
kir topluyor falan. Yani ya bir şey, hele bir de para, hani bedava vereceksen verirsin. Bahşiş atın dişine bakılmaz diye bir laf var da. Hani bir de satacaksan tabii birazcık para verip satın alanın bir şey karşılığını alması lazım.
Şu anda hani en yakın adayım bir anahtarlık düşünüyorum. Herkes o konuda biraz uzlaşmış durumda.
Evet.
Anahtarlık olabilir. Şimdi onu araştıracağım. Bu bir yandan bütün bardaklarımız tükendi. Hem buradaki bardaklar bitti, hem mağazadaki bardaklar bitti, Dreamers'taki.
Evet. Ama
talep
yaptık ya.
Talep bitmedi abi. Biz de hani dedik ki hani tamam, madem bitmiyor, bir parti daha gelecek. Ama bu defa porselen olacak. Onun müjdesini vereyim. O riski artık göze aldım.
Ne fark ediyor uygulamada? Aynı baskı, aynı desen.
Şimdi kırmızı, evet, kırmızı olan versiyon. Şimdi 300 tane sipariş vermek zorundasın maalesef. Bunun çünkü fırınlaması var. O fırınlama yöntemi de zaten bu porselenlerin dayanıklı olmasını sağlıyor.
Yani sıcak suyla yıkamaya karşı dayanıklı, evet, olmasını sağlıyor.
Akıp gitmiyor senin logo.
Evet.
Baskın. En büyük farkı o. Ama işte adet yüksek. O yüzden sadece kırmızı olan logomuzu bastırabildim. Bu sayede hep bizim TeknoSeyir dükkanımızda bu olacak. Ama ekstra olarak da işte bir tişört olayımız var. Hani yapabilirsek. Yaz geldi.
Evet.
Onun için de hani uygun bir, hem fiyat olarak hem de bir logo nasıl olur ona bakacağız. Çok abartı bir şeyi insanlar giymez.
Tişört biraz daha zor tabii. Çünkü tabii orada boyutlar işin içine giriyor.
Ya oradaki tek...
Tasarım nasıl olacak ayrı bir dert...
Siparişini önden toplamak dışında yapacağın bir şey yok. Hani bileceksin kim small istiyor, kaç medium geliyor. Sonra yaptıracaksın, yapacak bir şey yok. Böyle hani işlerle uğraşıyoruz. Siz bir şey ekliyor musunuz?
Valla şimdi bu hafta dediğimiz gibi uzun süredir bekliyorduk. Donanım alanında bir şeyler oldu. Gerçekten işte yeni işlemciler, yeni ekran kartları, elle tutulur bir şeyler duyuruldu. Önümüzdeki haftalarda bunlar çarşıya, pazara gelecek. Bizim de elimize geçer. Biz de bunların üzerinde çalışacağız.
Evet. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.